Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün inşallah akrabalık hakları üzerine konuşacağız. Akrabaların hakkı nelerdir? Ne kadar önemlidir? Bu konuda yapılan ihmaller nelerdir? Bunlardan inşallah bahsedeceğiz. Bir kadına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Hıdmetüki zevceki sadakatun. Zevcine, kocana ettiğin hizmet sadakadır. Esad Efendi Hazretleri şöyle açıklıyor: Bu hadis-i şerif fakir halinden dolayı sadaka veremediği için dilhun ve mahzun olan, içi kanayan, üzülen bir hatuna hitaben irad buyrulmuştur. Kadın diyor: Ya Resulallah, benim malım yok, sadaka veremiyorum. Dışarı çıkamıyorum çok fazla, bir hayır hasenat yapamıyorum diye şikayet ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kocana hizmetin senin için sadakadır buyuruyor. Böylece aile içerisindeki tesanüdü, yardımlaşmayı, kuvvetlendirmeyi hedefliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En yakından, akraba, yakınlar demek zaten. En yakından başlıyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, El-hâletu bimenziletil ümmi. Hale, yani hale Arapçada teyze manasına geliyor. Validenin hemşiresi, annenin kız kardeşi. Biz de hala, babanın kardeşi olarak, yanlış olarak bize geçmiş. Kelime Arapça ama manası farklı. Halbuki hala, annenin kardeşine deniyor Arapçada. Babanın kardeşine, babanın kız kardeşine de amme deniyor. Amcanın müennes hali. O da yani babanın kız kardeşi manasında Arapçada. Ama Türkçe'ye farklı geçmiş. Hala yani teyze, kız, annenin kız kardeşi insanın annesi makamındadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Teyzenin burada ehemmiyetine dikkat çekiyor. Diğer bir rivayette de el-ammu velidün veya ebün, el-ammu ebün şeklinde değişik rivayetler var. İnsanın amcası, babası makamındadır. Yani önce yakın akrabalardan hareketle onların hukukuna riayet etmek, onlara ehemmiyet vermek, onları zaman zaman ziyaret etmek, onlara hürmet etmek, kıymetlerini bilmek gerektiğini buradan anlıyoruz. Hakikaten kişinin akraba ve yakınlarıyla alakasını devam ettirmesi, onları koruyup gözetmesi, buna biz sıla-i rahim diyoruz. Sıla-i rahimde bulunması dinimizin çok ehemmiyet verdiği, önem verdiği esaslardan biri. Zira Cenab-ı Hak akrabaları birbirine miras çıkılıyor. Biri vefat ettiğinde diğer akrabaları onun seviye farklı seviyelerde onun malından miras alabiliyorlar. Bir takım haklar ve vazifelerle aralarındaki bağları kuvvetlendiriyor İslam. Yani akrabaya önem veriyor. Onun çok önem verdiğini görüyoruz. Çünkü akraba çevresi insanı maddi ve manevi kötülüklerden muhafaza ettiği gibi muhtelif hayır ve salih amellerin işlenmesinde de yardımcı oluyor. Yani otokontrol gibi hem birbirine yardımcı oluyor hem birbirini koruyor. İnsan bazen ayağa kayar, bir yanlışa düşebilir, şeytana aldanabilir, nefsine aldanabilir. Bu şekilde akrabalar, tanıdıklar, yakınlar birbirlerini kontrol etmiş, muhafaza etmiş oluyor. Birbirine destek olmuş, yardımcı olmuş oluyor. Bununla birlikte salih amel, bazı hayır ve salih ameller işlemelerinde de yardımcı oluyorlar. Birlikte bazı hayır işler yapabiliyorlar. Aile vakıfları olabiliyor. Peygamberler tebliğlerine akrabalarından başlıyorlar. Önce akrabaları kabul ederse eğer onların davalarını, peygamberlere yardımcı olur akrabaları diye. Yine onlar akrabaların desteğiyle tebliğ vazifelerine devam ediyorlar. Akrabaları yardımcı olmayan bir peygamber, Lut aleyhisselam mesela, keşke sığınacağım bir kuvvet, bir destek olsaydı diye buyuruyor. Ondan sonra diyor Cenab-ı Hak akrabalarının destek vermediği bir peygamber göndermedi şeklinde rivayetlerde var. Peygamberlere destek oluyor akrabaları. Şuayb Aleyhisselam'ın azgın kavmi şöyle diyorlar ayet-i kerimede, Hud suresi 91. ayet-i kerimede, eğer kabilen olmasaydı mutlaka seni taşlayarak öldürürdük. Demek ki kavmi, kabilesi peygamberine, o kendi içlerinden çıkan peygamber, belki inanmasalar bile destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. İşte kavim de diyor ki senin akrabaların kavmin olmasaydı biz seni taşlayarak öldürürdük diyorlar. Dolayısıyla Müslüman dini ve dünyevi hususlarda yakınlarına faydalı olmak ve hayırlı işlerde onlardan istifade edebilmek için akrabalık bağları devam ettirmeli ve sıla-i rahim vazifesini hiçbir zaman ihmal etmemelidir. Çünkü sıla-i rahime riayet etmediğini dikkat etmediğinde bunun hesabı, suali de olacak ahirette, mesuliyeti de olacak. Eğer riayet ederse faydası var. Akrabaya, yakınlığa, sıla-i rahime dikkat etmenin faydası var. Etmediğinin de mesuliyeti var. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Demek ki Cenab-ı Hak Nisa suresi 1. ayet-i kerimede bizi ikaz ediyor. Sakın akrabalık haklarına riayetsizlik etmeyin. Allah sizi gözetliyor. Her halinizi, her hareketinizi biliyor, görüyor. Yine Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesinde de anaya, babaya, akrabaya iyi davranın diye ayet-i kerimenin bir kısmı bu. Devam ediyor ayet-i kerime. O şekilde buyuruyor Cenab-ı Hak. Anaya, babaya, akrabaya iyi davranın. Cenab-ı Hak Rahim diye adlandırılan akrabalık bağına Rahman ve Rahim Esma-i İlahiyesinden türeyen bir isim vermiştir. Sıla-i Rahim diyoruz. Sıla-i Rahim, sıla demek bağ kurmak, alakayı devam ettirmek. Rahim, aynı rahimden gelen, aynı annenin, aynı anneden, aynı sülaleden gelen akrabaların birbirleri arasındaki bağları devam ettirmek. Sıla-i Rahim. Rahim ve ismi verilmiş. Rahim, kısaca Rahim deniyor akrabalık bağlarına. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimleriyle aynı kökten geliyor bu kelime. Aynı manaları, yani merhamet etmek, acımak, şefkat etmek manalarını ihtiva ediyor. Onun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu bize naklediyor. Ona riayet edene ben de iyilik ve ihsanda bulunurum. Cenab-ı Hak, yani akrabalık, rahim, kendi isminden isim verdiğim bu akrabalık bağlarına riayet eden, onları koruyup gözetene ben de iyilik ve ihsanlarda bulunurum buyuruyor Cenab-ı Hak. Onu koparanı da lütuf ve merhametimden mahrum bırakırım buyuruyor. Ebu Davud Zekat 45. babta geçen kutsi hadiste, rivayette. Demek ki akrabalarla münasebetler Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatının bir tecellisi olarak merhamet ve şefkat temelleri üzerinde bina edilmeli. Yani akrabalara bakış rahmet ve merhamet gözlüğünden olmalı. Yani gözlüğün bir camı rahmet, bir camı merhamet, bir camı Rahman, bir camı Rahim. Böyle bir gözlükle akrabalara bu gözlükle bakmak gerekiyor. Çünkü onlara bu gerekiyor. Cenab-ı Hak da bunu istiyor. Şu hadis-i şerifte bu hususta bize ölçü veriyor. Mühim bir ölçüyü talim ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Yani akrabalar iyilik ediyorsa ben de zaten onlara iyilik ediyorum. Akrabalarımızla aramız çok iyi. Onlar bana iyilik ediyor, ben de iyilik ediyorum. Bu diyor akrabaya iyilik manasına gelmez. Onu zaten herkes yapar. İyilik edene iyilik etmek her kişinin kârıdır. Asıl akrabalar ilgisiz kaldığında, belki kötülük ettiklerinde, işte o zaman onlara iyilik etmek, akrabalarla münasebetler orada anlaşılmış oluyor. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş, akrabalık bağlarına riayet etmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kişi, kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. Allah'ın emrini dikkate alarak bir nefsaniyet, bir enaniyet, izzeti nefis, gurur, kibir meselesi yapmadan, o bana yapmadı, ben de ona iyilik etmem. O bana gelmedi, ben de ona gitmem. O bana vermiyor, o benimle ilgilenmiyor, eyvallah etmiyor. Yani bu eğer insanların tavırlarını esas alırsan veya kendi nefsinin duygularının düşüncelerini esas alırsan böyle düşüncelere sahip olur insan. Ama Allah rızasını gözetir, Allah'ın emrini esas alırsa, yani karşıdaki ne yaparsa yapsın benim için hiç önemli değil. Ben Peygamber Efendimizin tavsiyelerini, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini düşünerek böyle yapıyorum diye düşünürse zaten o zaman bir problem kalmaz. Onlar nasıl davranırsa davransın, o devamlı iyilik, merhamet, şefkatle muamele eder. Tabii ki bu zor bir mesele ama fazileti de büyük. Bizden istenen de bu. Bir sahabi faziletli amellerin ne olduğunu soruyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle alakayı kesen akrabalarıyla görüşmeye devam etmenin pek kıymetli davranışlardan biri olduğunu beyan ediyor. Faziletler amellerden birisi de, güzel amellerden birisi de akraba, yani bizimle alakasını kesen akrabayla görüşmeye devam etmek, bize vermeyene vermek, bize gelmeyene gitmek şeklinde bu üç şey önemli üzerinde duruluyor. Sana vermeyene sen ver, sana gelmeyene sen git, sana haksızlık edene, zulmedene affet, ona iyilik et. Bu üç şey hakikaten ahlakın, affın temeli. Aff deyince bunlar anlaşılıyor. Diğer taraftan sıla-i rahimde bulunmak doğrudan imanla alakalı bir hadise oluyor. Nitekim bunu nereden anlıyoruz? Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden anlıyoruz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Demek ki imanın en temel iki hususu, imanın altı şartı var. Daha fazla inanılması gereken şeyler var. Bunları altı ile özetleniyor. Altı da iki şeyle özetleniyor. Bir Allah'a iman, bir ahirete iman. Temelde bunlar var. Yani melekler peygamberlere vahiy getiriyor. Peygamberlere kitap getiriyor. Kitaba iman, meleklere iman bu şekilde devreye giriyor. Peygamberlere iman da bu kitabı ve vahyi alıp bize naklediyor. Aracı olarak ona o şekilde devreye giriyor. Ama asıl temel iman esasları bir ahirete iman, bir de Allah'a iman. Bunu çok çok hem ayet-i kerimelerde hem hadis-i şeriflerde görüyoruz. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse şöyle yapsın, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyorsa işte şöyle olur şeklinde görüyoruz. Burada da aynı şey var. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki imanın gereği, madem Allah'a iman ediyorsun, her şeyimizi görüyor, biliyor, bizi imtihan ediyor, sonunda hesaba çekecek, o zaman ona göre onun emirlerine riayet etmek gerekiyor. Ahiret gününe iman ediyoruz. Ölüm var. Mutlaka bunu artık kendimize inandırmamız gerekiyor. Mutlaka biz de öleceğiz. Başka bir aleme geçeceğiz ve orada farklı bir hayatta hesap olacak, azap olacak, nimet olacak. Bütün bunlara artık kendimizi, kalbimizi inandırmak, kendimizi ikna etmemiz gerekiyor. Buna da iman eden insan o zaman Cenab-ı Hak komşu, akrabalık üzerinde çok duruyorsa ayet-i kerimelerde, Peygamberimiz de bunları çok bildiriyorsa, o zaman artık teslim olup bu ilahi beyanlara, onların mucibince amel etmek, onlar ne istiyorsa onu yapmak gerekiyor. Allah'a ve ahirete imanın gereği bu olmuş oluyor. Allah Teala güzel bir akıbetle müjdelediği kullarının vasıflarını beyan ederken de şöyle buyuruyor. Ra'd suresi 21. ayet-i kerimede, onlar ki Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler. Yani sıla-i rahimde bulunurlar. Yusluna ma emarallahu bihi en yusale. Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler. Rablerinden korkarlar ve bilhassa hesabın kötü olmasından endişe ederler. Yani bunlar güzel bir akıbetle müjdelenen, akıbeti güzel olan. Ukubeddar ve lehum ukubeddar. Ahiret yolunun güzel akıbeti, güzel neticeleri kendilerine ait olan insanların vasıfları sayılırken bunlarda şu vasıflar da varmış. Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler. Yani sıla-i rahimde bulunurlar. Akrabalarıyla bağlarını güzel tutarlar. Rablerinden korkarlar ve bilhassa hesabın kötü olmasından endişe ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcası Hazreti Abbas'ı methederken, bu Abbas bin Abdülmuttalip Kureyş'in en cömerdi ve akrabalık bağlarına en çok riayet edenidir buyuruyor. İki vasfını öne çıkarıyor amcasının Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor Abbas bin Abdülmuttalip Kureyş'in en cömerdidir. Cömertlik vasfını öne çıkarıyor. Bir de akrabalık bağlarına en çok riayet edenidir. O vasfını öne çıkarıyor. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam iyilikte bulunmada gözetilmesi gereken sırayı şöyle beyan ediyor. Yani iyilikte bulunmak istiyorsun. Her şeyin bir nizamı, intizamı var. Planlı, projeli. Yani İslam'da her şey bir sistemli, planlı, projeli. İyilik etmek istediğinde bile nasıl iyilik edeceksin? Sırası var. Selam vermek istediğinde kim kime selam verir, nasıl selam verir? Hepsinin bir sırası, nizamı, intizamı var. Burada da öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Harcamaya kendinden başla. Önce kendi ihtiyaçları. Önce insan kendi ihtiyaçlarını karşılayacak. Artanı çoluk çocuğuna sarf et. İkinci sırada çoluk çocuğun ihtiyaçları. Ailenden bir şey artarsa bunu da yakınlarına harca. Akrabalarına harca. Bunlardan arta kalanı da sağındaki solundaki komşulara ver. Yakın komşu, sonra uzak komşu. Derece derece açılıyor. Yani bunlar ihtiyaç sahibi olanlar. Öncelikli ise bunlar. Ama yakınlarında, kendinde, çoluk çocuğuna ihtiyaç yok. Onların dışında, haricinde, uzağında bir muhtaç var. O zaman da insan şöyle düşünmemeli. Önce ben kendimi, akrabalarımı düşünmeliyim. Kendi hayat seviyemi daha yükselteyim. Daha çok lükse, israfa kaçayım. Da o fakirleri beni ilgilendirmez. Fakirleri düşünmeyeyim. Böyle bir düşünce de tabii ki yanlış. Bu kendisinde muhtaç varken, yakınlarında muhtaç varken, kendi ihtiyacı varken diğer muhtaçlarla mukayese edip eğer kendisi daha öncelikle acilse onları önceliğe almak manasında. Akrabaya yapılan infak için hem sadaka hem de akrabayı koruyup gözetme sevabı olduğunu da müjdeliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Normal bir fakire bir sadaka versen sadece bir sadaka sevabı alırsın. Ama aynı seviyede muhtaç olan bir akrabana sadaka verirsen, infakta bulunursan, yardımda bulunursan ona iki sevap. Hem infak sevabı hem de akrabayı görüp gözetme sevabı. Sıla-i Rahim'in tabii ki bir takım zorlukları oluyor. Yani bu sevabı çoksa kolay yapılan bir iş değildir o mutlaka. Zor olan bir iştir. Onun için bakarsın akrabalar arasında devamlı sürtüşmeler, anlaşmazlıklar, kavgalar, gürültüler olur. Şeytan devamlı aralarını bozmak için çalışır. Bunun için de sevabı çok oluyor zaten. Bu zorlukları aşmak için tabii ki bir fedakarlık gerekiyor. Yani zor olduğu için de ona verilen mükafat daha fazla ve daha büyük oluyor. Fahri Kainat Efendimiz akraba ile ilgilenmenin mükafatlarından bir kısmını şöyle haber veriyor. Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin. Rızkın çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabalarıyla iyi geçinsin, onları koruyup gözetsin. Bundan daha güzeli de Sıla-i Rahim'in insanı Allah Teala'nın muhabbetine eriştirmesidir. Yine bir kutsi hadiste Allah Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle vahyediyor. Akraba ve dostlarıyla irtibatını kesmeyenlere ve benim için birbirlerini ziyaret edenlere benim de muhabbetim hak olmuştur. Onları severim. Yani akrabayı, dostları Allah için onlarla irtibatı devam ettiren ve Allah için din kardeşini seven, ziyaret eden kimseleri Cenab-ı Hak da seviyor. Bunun aksine akrabalarıyla bağını keserek onlarla ilgilenmeyen kişiler için de pek çok ilahi ikaz ve tehditler varid olmuş, vaki olmuş. Mesela Ra'd suresi 25. ayet-i kerimede onlar Allah'a söz verdikten sonra verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın gözetilmesine emrettiği kimselerle alakayı keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar lanete uğramışlardır. Cehennem de onlar içindir. Allah'a söz verdikten sonra verdikleri sözü bozuyorlar. Ahitlerinde durmuyorlar. İslam'ı güzel yaşamıyorlar. Allah'ın gözetilmesine emrettiği kimselerle alakayı kesiyorlar. Akrabalarla alakayı kesiyorlar. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Yani bütün istedikleri, peşinde koştukları şey kendi menfaatleri, kendi zevk-ü sefaları. Böyle olunca da ne akraba gözü görüyor, hatta ne ailesini gözü görüyor, ne çoluk çocuğunu görebiliyor. Bazen öyle insanlar da çıkıyor. Ne de diğer insanlara en ufak bir kıymet veriyorlar. Bütün işleri kendi menfaatlerini sağlamak. İşte onlar lanete uğramışlardır. Cehennem de onlar içindir buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akrabalara iyilik etmek, akrabalarla bağları kuvvetli tutmak, kuvvetlendirmek, bunlardan bahsediyorduk. Böyle yapmayanlara için de Cenab-ı Hakk'ın tehditlerinden bahsediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah Teala varlıkları yaratma işini tamamlayınca akrabalık bağı, rahim ayağa kalkarak, temsili bir anlatım var burada. Yani bir tecisim var, cisimlendirme, akrabalık bağını, mücerred bir şeyi şahıs gibi gösterme, soyut bir şeyi somutlaştırma sanatı var burada. Akrabalık bağı ayağa kalkarak, huzurunda bu duruş akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur. Şikayet var yani. Akrabalarına riayet etmeyen, onlara iyilik etmeyenlerden bir şikayet söz konusu. Allah Teala pekala seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle alakasını kesenden rahmetimi kesmeme razı değil misin diye sordu. Akrabalık bağı evet razıyım dedi. Bunun üzerine Allah Teala sana bu hak verilmiştir buyurdu. Yani kim akrabayla alakasını kesese Allah da ondan rahmetini keseceğini bildiriyor. Kim onu gözetlerse Allah'ın da onu koruyup gözeteceğini, ona ihsanda bulunacağını vaat ediyor. Akrabalık bağı da razıyım diyor. Bu hakkı ona veriyor Cenab-ı Hak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlattıktan sonra isterseniz bunu tasdik eden şu ayet-i kerimeyi okuyunuz buyurdu. Ey münafıklar! Siz iş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesat çıkarır, akrabalarla alakanızı kesersiniz değil mi? Münafıklığın alametiymiş demek ki bu. Muhammed suresi 22 ve 23. ayet-i kerimelerde. Ey münafıklar! Siz iş başına geçecek olursanız, yani dünyada, dünya hayatında bir idare elinize geçerse, bir salahiyet elde ederseniz, bir iş başına geçerseniz yeryüzünde fesat çıkarırsınız. O bulunduğunuz muhitte, emriniz altındaki alanda bir fesat çıkarırsınız. Akrabalarla alakanızı kesersiniz değil mi? İşte Allah'ın lanete uğrattığı, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Demek ki Allah'ın lanetine uğruyor bu tür insanlar. Kulakları sağır, yani maneviyata sağır. Madden duyuyor belki ama gözleri kör, hakikati, kalp gözleri hakikati görmüyor. Kulağı sağır, kalbi kör olan ve Allah'ın lanetine uğrayan münafıklar olmuş oluyor bunlar. Yine bu mevzuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ahirette cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allah Teala'nın çabucak cezalandırmasını en fazla hak eden günahlar zulüm ve akrabayı ihmal etmektir. Yani ahirette de ayrıca cezası var. Ancak dünyada da acil olarak cezasını buluyor. Cenab-ı Hak dünyada da acil ceza veriyor. Bazı günahlar var. Cenab-ı Hak dünyada ceza vermiyor belki ona. Mühlet veriyor. O insan da ona aldanıyor tabii ki. Ahirette cezasıyla karşılaşıyor ama bazı cezalar var ki Cenab-ı Hak onu dünyada da hemen veriyor. Buradan birisi zulümdür. İnsana zulmetmek, haksızlık yapmak. Diğeri de akrabayı ihmal etmektir. Akrabaya iyilik etmemek, onlara kötülük etmektir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Perşembe günü geçip akşam olduğunda cuma gecesi olmuş oluyor. Cuma gecesi bir haftalık ameller Allah'a arz olunur. Fakat akrabasıyla alakasını kesen kimselerin amelleri kabul edilmez. Sanki yapmamış gibi. Onların amelleri kabul edilmiyor. Yeryüzünde bir Müslüman Allah'tan bir şey dilerse, günah bir şey istemediği veya akrabasıyla alakasını kesmeyi arzu etmediği müddetçe Allah onun dileğini mutlaka yerine getirir veya ona vereceği şey kadar bir kötülüğü kendisinden uzaklaştırır. Dua etmenin önemini görüyoruz burada. İnsan dua ettiğinde Cenab-ı Hak onun duasını kabul ediyor. Duası makbul oluyor. Ama iki şart var. Birisi günah bir şey istemeyecek. günah işlemeyi istemeyecek. Birisi de akraba ile alakayı kesmeyi istemeyecek. Böyle olmazsa Cenab-ı Hak onun duasını kabul eder. İsteğini yerine getirir veya onu murad etmediyse Cenab-ı Hak ondan bir kötülüğü uzaklaştırır. O da olmazsa o duası yerine ona sevap lütfeder. Ahirette ki bunun en güzel karşılığı da bu olur. Ama insanlar buna pek sabredemiyorlar. Hemen duaların kabul olmasını bir an önce görmek, neticeyi görmek istiyorlar. Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da çok önemli bir ikaz. Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez. Demek ki yani büyük bir vebal olduğunu, akrabalara kötülük etmenin veya onlarla ilgilenmemenin büyük bir vebal olduğunu burada görüyoruz. Bu ayet ve hadisler sıla-i rahimin ehemmiyetini ortaya koyuyor. Hatta bu husus o kadar mühimdir ki akrabalar Müslüman olmasalar bile onlarla aramızda belli bir hukuk mevcuttur. Gayrimüslim akrabayla bile. Nitekim ayet-i kerimede Müslüman olmayan anne babaya dahi iyilik yapılması ve dünyada onlarla iyi geçinilmesi emrediliyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerimede ve sahibhüme fid dünya marufe, onlara dünya, onlarla dünyada çok iyi geçin. Güzel bir şekilde, maruf bir şekilde, örfe uygun insanların hoşlanacağı bir şekilde muamele et. Ancak Allah'a isyanı emretmedikleri müddetçe, Allah'a isyanı emrettikleri bir şeye de onlara itaat edilmez. Ama onun dışında onlarla iyi geçinmesi Cenab-ı Hakk'ın bize emri. Peygamber Efendimiz'in akrabalarını gözetmesiyle ilgili bazı misaller var. Onlardan çok var. Onlardan bir kısmından bahsedilebilir. Nübüvvetten önce, peygamberlik gelmeden önce Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talib'in maddi durumu çok zayıf. Aile efradı ise hayli kalabalıktı. Ebu Talib fakir bir insan ama saygı duyulan, hürmet edilen, hürmete layık bir insan Mekke toplumunda. Peygamber Efendimiz de küçükken himaye ediyor. Merhameti sebebiyle babası Abdülmuttalip 12 oğlu içerisinde Ebu Talib'i tercih ediyor. Diyor ki o daha merhametlidir, şefkatlidir. Benim diyor torunuma daha çok şefkat eder diye. Peygamber Efendimiz'e yardımcı oluyor Ebu Talib. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de büyük bir vefa abidesi, vefa numunesi. Bir müddet sonra evlendikten sonra işte hali vakti normalleştikten sonra o da hemen amcasına yardımcı olmak için teşebbüse geçiyor. Amcası fakir ama çoluk çocuğu fazla, sıkıntı içerisinde. Efendimiz diğer amcası Hazreti Abbas'a gidiyor. Hazreti Abbas'ın durumu güzel, iyi, ticareti iyi. Diyor ki amcacığım, aynı yaşlardalar. Hazreti Abbas 1-2 yaş küçük Efendimiz'den. Amcacığım biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in ailesi çok kalabalık. İnsanlar kıtlık ve açlığa maruz kalmış. Kıvranıp duruyorlar. Haydi Ebu Talib'in yanına gidelim ve kendisiyle konuşalım. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen al. Böylece onun yükünü biraz hafifletmiş oluruz, dedi. Abbas radıyallahu anh bu âli cenab teklifi kabul etti ve beraberce Ebu Talib'in yanına gidiyorlar. Ebu Talib de diyor ki, Akil oğlum Akil'i bana bırakınız, diğerlerinden istediğinizi alabilirsiniz, dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi alıyor yanına. Amcası Abbas da Hazreti Cafer'i alıyor. Efendimiz'e peygamberlik lütfedilinceye kadar Hazreti Ali onun yanında yetişmiş oluyor. Böylece onun için de büyük bir imkan hazırlanmış oluyor. Kendisini kurtarıncaya kadar, kendi başına ayakta duruncaya kadar Peygamber Efendimiz'in hanesinde, evinde büyüyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Cenab-ı Hakk'ın ona böyle büyük bir lütfu olmuş oluyor. Hazreti Cafer de Abbas'ın evinde büyüyor. Akil de babasının yanında kalıyor. Akil, o da en son Müslüman oluyor. Mekke fethinden sonra en son o da Müslüman oluyor. Ama onun Müslüman olması daha geç oluyor diğerlerine göre. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Yakın akrabanı inzar et, uyar, ikaz et ayet-i kerimesi nazil olunca, şu Ara suresi 214. ayet-i kerime nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini davet etti. Onlar da Efendimizin yanına gelip toplandılar. Öncelikle akrabalardan başlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kimine umumen hitap ediyor, kimisi de hususi olarak hitap ediyor. Ey Abdüşşems oğulları, Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Bu gidişle cehenneme doğru gidiyorsunuz. İman edin, Müslüman olun da kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Bunlar bu kabileler Kureyş kabilesinin kolları oluyor. Ayrılıyor Kureyş kabilesi, zamanla genişleyerek, dallanarak büyüyor. Efendimizin akrabaları oluyor çoğu. Yani Mekke-i Mükerreme o zaman hemen hemen uzaktan yakından her bir kabile Efendimizin akrabası oluyor. Kimi uzaktan, kimi yakından. Kureyş, Efendimizin dahil olduğu Haşimoğulları kabilesi ise merkezi bir konuma sahip Mekke'de. Diğerleri de onun etrafında halkalanmış oluyorlar. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani Cenab-ı Hak eğer istemezse, arzu etmezse ben onun muradına muhalif olarak sizi kurtaramam. Ama Efendimiz dua eder, şefaat eder, Cenab-ı Hak da kabul ederse o şekilde onlara şefaat etmiş, yardımcı olmuş olabilir. Ama bunun da bir garantisi yok. Her şey Cenab-ı Hakk'ın elinde. Cenab-ı Hak şefaati kabul eder mi, etmez mi? O belli değil. O ahirette belli olacak. Onun için herkes işini sağlama bağlasın, işini garantiye alsın. Ama diyor Efendimiz, sonra şöyle tamamlıyor. Ama aramızdaki akrabalık bağı sebebiyle sizinle alakamı kesmeyeceğim. Yani yine de sizin için elimden geleni yaparım. Şefaat ederim, dua ederim ama en son hüküm Allah'a aittir. Onun hükmü geçerlidir. Ona muhalif bir şey ben yapamam. Bu sebeple siz kendiniz gayret edin, iman edin, yolunuzu düzeltin, kendinizi kurtarın diyor. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor sahabe-i kiramdan. Ben cahiliye devrindeyken halkın sapıklık üzere bulunduğunu ve doğru bir yolda olmadığını biliyordum. Sahabelerin bir kısmı bunu anlamışlar, idrak etmişler. Kimisi hiç içkiye yaklaşmamış. Kimisi hiç zinaya yaklaşmamış. Kimisi putlara yaklaşmamış. Bu sahabi de onlardan birisi. Ben halkın diyor yanlış yaptığını biliyordum. Çünkü onlar putlara tapıyorlardı. Derken Mekke'de bir kişinin önemli haberler verdiğini duydum. Bineğimi atlayıp derhal o zata gittim. Bir de baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizlenmiş ve Mekkeliler onun aleyhinde cüretkar bir vaziyetteler. Yani gizli tebliğ yılları. Açıktan tebliğ yapmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Erkam'ın evinde veya evlerde teke tek birebir gizli tebliğ yılları. Ama Mekkeliler de devamlı aleyhinde konuşuyor, hakaret ediyor. Müslüman olmak için gelenlere tethiş uyguluyorlar. Bir terör estiriyorlar ortalıkta. Onunla görüşmenin yolunu aradım. Mekke'de kendisine ulaştım ve sen kimsin, ne yaparsın dedim. Amr bin Abese radıyallahu anh. Aynı şey Ebu Zer radıyallahu anh'ın da başına geliyor. Mekke'ye geliyor. Peygamber Efendimiz'e ulaşıncaya kadar epey güçlük çekiyor yani. O müşriklerin, kafirlerin estirdiği terör havasından dolayı. Ulaştığında sen kimsin, ne yaparsın dedim diyor. Ben peygamberim cevabını verdim. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi. Allah'ın elçisi demek peygamber. Peki ne ile gönderdi dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Allah Teala beni hısım ve akrabanın gözetilmesi, putların kırılması, Allah'ın bir bilinmesi, tevhid ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması vazifesiyle gönderdi. Demek ki önce tevhid, Allah'a şirk koşulmayacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah denecek. Putlar kırılacak. Hemen arkasından hısım ve akrabanın gözetilmesi. Yani daha 5 vakit namaz bile farz kılınmamış. Belki 2 vakit olarak sabah akşam kılınıyor. Teheccüd namazı var. Oruç yok, zekat yok, hac yok. Daha bu tür ibadetler bile yokken ilk başlarda daha hısım ve akrabanın gözetilmesi emredildiğini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu aynı şey Ebu Sufyan da ifade ediyor. Ebu Sufyan da ilk İslam'ın geldiği yıllarda Heraklius'la görüştüğünde o size neyi emrediyor diye sorduğunda sadece Allah'a kulluk ediniz diyor. Ona hiçbir şey ortak koşmayınız diyor. Atalarımızın iman ettiklerini söyledikleri şeyleri terk ediniz. Atalarınızın iman ettiğini söyledikleri şeyi terk edin. Yani putları terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, sözde ve işte doğruluğu, sıdkı, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor. İlk emirlerden birisi yani akraba ile iyilik, akrabalara iyilik etmek. İlk emirlerden, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilk emirlerden birisi olmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikaten gerek baba tarafından akrabaları, anne tarafından akrabaları, Hazreti Hatice validemiz tarafından akrabalarına, diğer hanımları tarafından akrabalarına riayetiyle ilgili sayısız misaller var. Hepsine iyilik ettiği, süt annesiyle, süt akrabalarıyla, onların çocuklarıyla, nesilleriyle ilgilendiği, onlara iyilik ve ihsanlarda bulunduğu ile ilgili pek çok rivayetler var. Bunları hakikaten Efendimizin hayatını devamlı okuyarak bunları görmek ve hayatımıza tatbik etmek gerekiyor muhterem dinleyenler. Cenab-ı Hak inşallah bizleri de akrabalarına iyilik edebilen, onlarla ilgilenen, onlarla meşgul olan kullarına eylesin. Akrabalığın, sıla-i rahimin vebaliyle ahirete gitmekten korusun. Çünkü orada karşımıza bir büyük hesap çıkabilir bu hususta. Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz bu konudan. Muhterem dinleyenler, yeni bir programda daha buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.